billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmil hisâb, o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya muayyin bi hürmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala nasip ederse bu akşam size mektubattan 3 tane mektup okuyacağım. Üçü de çok kısa, birer paragraf olduğu için birleştireyim dedim. Tam bir sayfa yapar, işimizi görürüz. İmamdan nasihatlerimizi alırız. Hayatımıza yapabildiğimiz kadar monte etmeye çalışırız inşallah kardeşler. 103, 104 ve 105. mektuplar. Bu mektupları okurken arada gündeme dair de birkaç kelime, birkaç cümle söylemem lazım. Gündem yoğun, gündem hüzün verici. Bizim gibi mücahit insanlar adım atamıyor, hamle yapamıyor. Ama her gün orada insanları katlediyorlar. Bunun için de 3-5 kelime konuşmamız lazım kardeşler. Ki biraz deşarj olalım. İmam şöyle başladı. Allah Teala afiyet versin. Öyle bir afiyet versin ki büyüklerden biri hep dua eder. Allah Teala'dan bir günlük afiyet isterdi. Afiyet yani sağlık, selamet, huzur, mutluluk. Eskiden afiyet, Allah sana afiyet versin derlerdi. Daha sonraları selamet versin diye Osmanlıca dilinde Allah sana selamet versin. Yani günün hep rahat, huzurlu, mutluluk, mutlu geçsin anlamında bir dua, bir temenni. Mübarek mektubuna öyle başlıyor. Allah bize öyle bir afiyet versin ki mübarekler hep öyle dua ederdi diyor. Bir günlük afiyet isterdi diyor eskiden veliler. Adamın biri bu zata sen her gün afiyette değil misin dedi. Allah Teala'dan öyle bir gün istiyorum ki sabahtan akşama kadar Allah'a hiçbir günah işlemeyeyim. Afiyetle geçen gün böyle olur buyurdu. Cenab-ı Hak size de böyle afiyetli günler ihsan etsin. Bak. Bayramda geçen gün ister misin? Mesela biz Müslümanların iki tane bayramı var. Dini bayram olarak iki tane bayramımız var. Bu iki bayramı Muhammed Aleyhisselam bize bıraktı. Evvelceki şirk bayramlarını kaldırdı. Ramazan ve kurban bayramlarını bize bıraktı. Ama bunun dışında Müslüman her gününü bayrama çevirebilir. Günahsız geçirdiği her günü Müslüman için bir bayramdır. Sağlıkta, afiyette geçirdiği bir gün anlamına gelir. Şimdi mübarek diyor ki, sabahtan akşama kadar günah işlemeyeceğim bir gün, o gün benim için afiyette olan bir gündür. Mevla Teala bize bu günleri arttırsın, bize bu günleri nasip etsin kardeşler. Amin. Çünkü Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Kur'an ayeti bize bunu şöyle anlatıyor. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Halbuki şehvetlerine uyanlar ise sizin doğru yoldan büyük bir meyil ile sapmanızı istiyorlar. İki türlü insan var. Bir, bizi Allah yoluna sevk etmeye çalışanlar. Bak seni sohbete davet eden insanlar oldu bu akşam. Onlar sebebiyle sohbete geldin. İkinci grupta seni Allah yolundan büyük bir meyil ile sapkınlığa sevk etmek isteyen insanlar vardı. Onlar da seni başka bir tarafa davet etti. Sen de bazen onlara kandın ve onların tarafına gittin. Allah senin tövbeni kabul etmek istiyor. Tövbeni kabul ettiği zaman ne olur? Cennetine gidersin. Ve azaptan kurtulursun. Cennetten daha önemli bir şey var. Azaptan kurtulmak, sıkıntıdan kurtulmak. En büyük huzur bu. Savaşın olmadığı, bombalanmanın olmadığı bir ortam. Barış ortamı. Faturalarını ödeyebiliyorsun, işine gidiyorsun. Oğlunla, kızınla, ailenle çok mutlu, huzurlu yaşayabiliyorsun. Bak, afiyette olduğun bir gün. Bunu istersin ama şu anda Gazze'dekiler, şu anda zaten açık hava hapishanesinde. 20 yıldır açık hava hapishanesinde. İsrailler tarafını kapatmış. Hiçbir taraftan içeriye bir yardım falan gelmesine de izin vermiyor. İçeriden dışarıya kimsenin gitmesine de izin vermiyor. Açık hava hapishanesinde bunlar. Bunlar nasıl huzurlu olabilir ki? Nasıl mutlu olabilir? İşte seni de Allah senin tövbeni kabul etmek istiyor. Ama sen şehvetlerine uyanların seni büyük bir meyille sapıttırmasına doğru gidiyorsun. Şehvetlerine uyanların sevk ettiği yola gitme. O yol doğru bir yol değil. O yol güzel bir yol değil. O yol seni ateşe götürecek bir yol. Senin gideceğin yol Allah'a karşı tövbenin kabul olacağı yol. Bu hangi yoldur? İtaat, kulluk. Ona itaat ettiğin zaman çok kolay bir şekilde tövbeni kabul eder. Hele ki işlediğin o günahı, o standart, sabit olduğun günahı işlemeyi terk ettiğin anda bir, tövben kabul oldu demektir. İşaret budur. Aynı günahı işlemeyi bıraktıysan tövben kabul oldu. Daha güzeli de hayatının geri kalanında hiç işlemezsen mahşer gününe gittiğinde, defter önüne geldiğinde o günahlarının tamamının sevaba çevrildiğini göreceksin. Bu da Allah'ın sana verdiği bir lütuf olacak. İnşallah Mevla Teala bize bugünü nasip etsin kardeşler. Amin. Bu 103. mektuptu. Bu kadar. 104. mektubu okuyalım. İmam şöyle diyor. Merhum Hazret'in ölüm acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de fakat kul için sahibinin işinden razı olmaktan başka bir çare yoktur. Şimdi herkes etrafından bazı insanları kaybediyor. Bazen çok sevdiği, bazen az sevdiği, bazen hiç sevmediği insanlar kaybolup gidiyor. İstediğin kadar itiraz et. Allah'a isyan et. Ya benim daha babam 50 yaşındaydı. Vücudunda hiçbir hastalık yoktu. Nasıl alırsın bunu Allah'ım? Diye istediğin kadar itiraz et. Bir sonuca ulaşabilir misin? Allah'a isyan etmekle bir sonuca ulaşabilir misin? Yani o ölüyü geri getirebilme ihtimalin var mı? Yok. O zaman isyan ne oluyor? Boş. Şeytanın verdiği gazla boşu boşuna Allah Teala'yı üzecek bir isyan bayrağı ortaya koydun ve sana kaybettirmekten başka hiçbir şey vermedi. Sadece kaybettin. Bu alem sınav alemidir diyor Kur'an onlarca ayetinde. İmtihan edileceksiniz. Sizden evvelkileri imtihan ettiğim gibi sizi de imtihan etmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayeti bir hikaye anlatmıyor. Bizden önceki insanların tamamını sınav etti, imtihan etti. Demek ki bu andaki insanları da sınav edecek ve gelecekte, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanları da sınav edecek. Sınav edilmeden cennet yok. Tıpkı sınav edilmeden diploma olmadığı gibi, okuldan mezuniyet olmadığı gibi, üniversiteden mezuniyet olmadığı gibi, memuriyet alınamadığı gibi. Sınavsız bunlar yok. Cenneti de istiyorsan, cemali de istiyorsan sınav kesinlikle olmak zorunda. Şimdi bir o zaman da bulunan büyük bir alimi Allah Teala almış. İmam mektuba nasıl başlıyor? Şikayet etmeyin. Çünkü sahibin işi bu. Bütün canların sahibi kim? Allah Teala. Bak 18 günde, 19 günde 5000 canı aldı Gazze'den. 5000 can. Bunların 1500'ü çocuk. Dünya tarihinde görülmemiş şey. Rusya'da savaş var. 1,5 sene, 2. seneye giriyoruz. Toplam ölen çocuk sayısı 500. Gazze'de 18 gün oldu. Saldırı yaptılar. 5000'den fazla şehidimiz var. 1500'ü çocuk. Dünyanın gözü önünde bir soykırım yapıyorlar. Kafir Yahudiler, soykırımcılar. Halbuki dünyada soykırımı en son yapması gereken millet bu Yahudi milletidir. Çünkü tarihinde en büyük soykırıma uğramış millet de bunlardır. Sen soykırıma uğradın zaten, sen bunu yaşadın. Niye senin başına gelmiş olan bir şeyi zayıf Müslümanların başına getiriyorsun? Karşında devlet yok, karşında bir ordusu olan bir insanlar yok. Hava sistemi yok, silahlar 3. sınıf, el tabancaları, otomatik tabancalar. Sende uçak var, top var, tüfek var, füze var, hava savunma sistemi var. Uçak gemileri seni korumaya geliyor. Sen açık hava hapishanesinde bu insanları kıstırmışsın. 2 milyon insanın üstüne boyuna bomba atıyorsun ve soykırım yapıyorsun. Şimdi bütün dünyadaki Müslümanlar ayağa kalksa ve dese ki ya böyle iş olur mu? Allah buna nasıl izin veriyor? Dese. Oradaki ölen binlerce insandan herhangi bir tekini geri getirebilir mi? Getiremez. Sahip odur. Dünyanın istediği bölgesinden istediği kadar insanı alabilir. Biz bu ülkede bir gecede, tek gecede, o depremde 50 bin kişiyi kaybettik kardeşler. Tek gece. Bak top yok, tüfek yok, bomba yok, kimse bize saldırmadı. Tek gecede Allah Teala bir sarstı. Sabah bir kalktık 50 bin kişi gitmiş. Marvel filmi falan değil bu yani. Sabah bir kalkıyorsun dünyanın yarısındaki insanların tamamı ölmüş falan. Böyle bir şey yok. 50 bin kişiyi bir gecede kaybettik biz. Bak Allah Teala sahiptir. Sahibin işine akıl sırermeyebilir, anlayamayabilirsin, hikmetini çözemeyebilirsin ama bir gerçek var, asla itiraz edemezsin. Yaptığı işe asla itiraz edemezsin. Sadece kanıksayacaksın, Allah'ın bu senin hikmetli bir işindir. Biz buna karşı koymuyoruz. Biliyoruz ki o 50 bin kişinin tamamı şehit olmuştur. Hesapsız, sorgusuz, sualsiz eğer müminlerse, Müslümanlar olarak öldülerse kesin olarak bunlar cennete gideceklerdir dersin ve teslim olursun. Bu sahibin işidir. Sahibin işine asla itiraz edilmez diyor imam. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Dünyada iş yapmak, çalışmak için yaratıldık. Çalışmalıyız. Dünyada kalmak için yaratılan bir tane insan yok kardeşler. En sevdiği insan Muhammed Aleyhisselam ve gitti. En sevdiği insan gittiyse ben de gideceğim. Sen de gideceksin. O zaman ne yapmamız lazım diyor? Çalışmak zorundayız. Hepimiz çalışacağız. Dünyanın daha iyi bir yer olması için, Müslümanların hukukunun korunması için, etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerinin aç açıkta kalmaması için daha iyi bir şekilde çalışacağız diyor imam. Çalışıp da kazanıp da ölen bir kimse için korkacak hiçbir şey yoktur. Yani kesin olarak gördüğümüz bir gerçek varsa Kur'an ve sünnette, ölümden sonra bir hayat daha var. Hesap göreceğiz, mahşer kurulacak, cennet ya da cehennem. Bitmeyecek olan hayat burası. Gerçek hayat orası. O zaman burası için çalışıp hamle yapan ve birikim yapan birisi için kayıp olan hiçbir şey yoktur. Sermayesini biriktirmiş, oraya da bir çalışma yapmış. Bu adam için hiçbir kayıp yok. Bana muhtemelen ayda bir, iki ayda bir Avrupa'dan mesajlar geliyor. Hocam Avrupa'da iki ayda bir, üç ayda bir kilise satın alıyoruz. Etrafımızda tabii Hristiyan halkı artık kiliselere gitmediği için kiliselere bomboş. Bomboş olunca kilise ne yapıyor? Papaz dilek çeviriyor. Kimse gelmiyor pazar günü ayine. Zaten haftada bir gün gidiyorlar. Bir saat şarkı söyleyip dönüyorlar. O da bitti. Şarkı marka kurtaramadı bunları. Kiliseler içi boşaltıldığı için Hristiyanlığın kiliselerin tamamı boş. İki ayda bir, üç ayda bir kiliseyi satıyorlar. Bizim Müslümanlar da ne yapıyor? Kilise satın almak ve orayı camiye çevirmek normal bir arsa alıp cami yapmaktan çok daha büyük sevap. Putperestliği alıyorsun, terse çeviriyorsun, camiye döndürüyorsun. Müslümanlar da uyanık. Ne yapıyorlar? Papaza gidiyorlar, diyor ki bize burayı sat. Papaz diyor ki siz burada ne yapacaksınız? Camiye çevireceğiz. Müslümanlar var burada, namaz kılacağız. Papaz diyor ki satmam, cami olmaz. Bu Müslümanlar aracı buluyor. Başka bir esnaf, tüccar buluyorlar. Diyorlar ki sen burayı satın al, ticaret yapacağını söyle. Ticaret. Bu tüccar da tamam diyor, parayı verin bana. Parayı alıyor, gidiyor. Ne yapacaksın diyor papaz burada? Ticaret yapacağım diyor. Tamam diyor, ver parayı. 300 bin euro, 500 bin euro, 600 bin dolar büyük rakamlara kiliseyi satıyor. Var mı bu tüccarın söylediği yalan bir şey var mı? Ticaret yapacağım diyor ya, yalan mı bu? Vallahi doğru söylüyor. Ya bir adamın putperest bir mekanı, bir mahalli, bir yeri, bir evi ya da bir iş yerini satın alıp burayı camiye ve bir ibadethaneye çevirmesinden daha büyük bir ticaret olabilir mi? Dünyevi ticaretlerin tamamı geçicidir. Yani sadece dünya için geçerli. Öldüğün anda hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu Müslümanların yaptığı ticaret ne ticareti? Ebedi hayata bağlı bir ticaret. Kalıcı bir ticaret. Dolayısıyla burada bir yalan yok. Kinayeli bir cümle kullanıyor ama doğru söylüyor. Ticaret için burayı alacağım diyor ve gerçekten de ticaret yapıyor. Kiliseler camilere dönüyor. Ama camilerde de cemaat yaşlılara dönüyor. Bak gençler namaz kılmayı bırakıyor. Gençler eşcinselleşiyor, ateistleşiyor, deistleşiyor. Camiler ihtiyarlara, yaşlılara kalıyor. Biz de kiliselerden ibret almamız lazım ve bu camileri boş bırakmamamız lazım. Türkiye'de namaz kılma oranı %22. 7-8 sene önce %25'ti. Şimdi daha yeni, geçen sene okuduğum istatistikte 5 vakit namaz kılma oranı %22. Rakamlar devamlı düşüyor. Cuma'dan cumaya giden Müslüman sayısı %55. %50-55. Kur'an okumasını bilen Müslüman sayısı %1. 100 Müslümanı çeviriyorsun kardeş. Allah'ın kitabını orijinal lisanından okumasını bilir misin diyorsun. 100 Müslüman. 99 diyor ki bilmiyorum. Bir tanesi diyor ki biliyorum. Bu bir rezalettir. Ümmete, 2 milyarlık ümmete liderlik yapmış olan Osmanlı'nın torunları için bir rezalettir. %1 okuma, Kur'an okuma oranımız. Felaket. İşte imam, çalışma yaptıysan, ahiret için bir birikim yaptıysan, namazını kılıyorsun, haramlardan mümkün mertebe sakınmaya çalışıyorsun. Peygamber değilsin, düşebilirsin. Sakınmaya çalışıyorsun. Ve İslam içinde bir hizmetin var, bir grubun var, bir cemaatin var, bir topluluğun var. Burada İslam içinde bir şeyler yapmak istiyorsun. Haftada 1-2 saatini buraya veriyorsun. Yatırımın var. Bak sen bir tüccarsın ve akıllı bir tüccarsın. Yatırımın var. Hiç korkma. Çalışıp da kazanıp da ölen kimse için korkacak hiçbir şey yoktur. Hatta böyle ölmek bir devlet ele geçirmektir. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek işte felaket budur. Şimdi Allah'a kavuşmak için bu Kur'an ve sünnette anlatılan ahiret, hesap, mizan, ruhlar, peygamberler, melekler, bunları görebilmek için ne lazım? Köprüden geçmemiz gerekiyor. Yani bu beden denilen kafesten ruhun sıyrılması gerekiyor. Buna da ölüm deniyor. Bu olmadıkça kavuşma mümkün değil. Madem ölümle kavuşmak mümkün, o köprüden geçmemiz gerekiyor. O zaman ölüm kötü bir şey değil. Zaten kötü bir şey olsa Müslümanlara Allah bunu vermez. Peygamberlerine, dünyada en sevdiği şahıslar olan peygamberlerine Allah bu ölümü vermez kötü bir şey olsa. Demek ki bu güzel bir şey. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmiyorsan, ahirete dair o durakları bildiren ilimlerden uzaksan, kendini bu noktada hiç geliştirmiyorsan, ilim meclislerinden de uzaksan işte felaket. Sen büyük bir felaketin içindesin. Ölülere dua ile istiğfar etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdatlarına yetişmek lazımdır. Bu ölülere bizim ne faydamız olabilir? Şimdi sen istediğin kadar baban için git spor yap. Babam, rahmetli babam Adana'yı çok severdi, Adana yemeği çok severdi. Her hafta babam için gider bir Adana yerim. Var mı faydası? Sıfır fayda. Rahmetli babam Beyazıt'ın merkezinde bir dükkan vardı. Oğlum vasiyet etmişti bana. Oğlum bu dükkanı almazsan gözüm açık gider. Gittim o dükkanı aldım. Şimdi babam huzurla yatıyordur. Var mı faydası? Sen bırak o Beyazıt'ın göbeğindeki dükkanı. 200 tane dükkan alsan babanın kabrine bir damla su gitmez. Bir damla fayda gitmez. Fayda getirecek şey tövbe. Onun adına yaptığın tövbe, onun adına yaptığın istiğfar, onun adına yaptığın dua. İşte babanın ruhuna bu fayda götürür kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, ölünün mezardaki hali imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Muhammed Aleyhisselam birçok hadisinde bize olayları güncel hayattaki örneklendirmelerle anlatır. Kafamızda betimlensin diye, bir sahne ortaya konsun diye. Şimdi ölünün durumdaki diyor, kendisini kurtaracak birisini bekleyen bir adam. Denize düşmüş bağıran kimseye benzer diyor. Kabirdeki ölünün durumu. Boğulmak üzere olan kimse kendisini kurtaracak birini beklediği gibi ölü de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince dünyanın hepsi kendisine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Ya dünyanın tamamını sen bu adama versen, az önce verdiğim örnek gibi. 20 tane araban olsa ya da 30 tane daire alsan, villa alsan, baban kabirde yatıyor. Tapuyu da babanın üstüne yapsan. Adamın var içeride. Tapuyu da ölmüş babanın üstüne yapıyorsun. Keyiflensin babam. Orada kabirde görsün beni. Tapuların tamamını babanın üstüne yaptı. Desen. Sıfır fayda kardeş. Sıfır fayda. Allah Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar iledir diyor Muhammed Aleyhisselam. Tefsirlerde geçen bir olaydır. İsa Aleyhisselam bir kabrin yanından geçerken kabirdeki kişinin kendisine azap edildiğini gördü. Sesi ve görüntüyü gördü. Allah'ın peygamberlerinin kalp gözü açık olduğu için Muhammed Aleyhisselam'ın da anlattığı hadis-i şeriflerde vardır. Kabirdeki olayları gördüklerine dair. Birkaç sene sonra aynı yerden geçerken kabirdeki aynı kişinin azabının kaldırıldığını ve bir cennet bahçesi haline döndüğünü gördü İsa Aleyhisselam. Ya Rabbi dedi, ben birkaç sene önce buradan geçerken bu kabirdeki kişiye azap ettiğini gördüm. Kabir azabı vardı bunun. Ne oldu? Bu kulun üzerinden azabı niye kaldırdın? Allah Teala İsa Nebi'ye seslendi. Dedi ki, ey ruhullah, o kişinin bir evladı vardı. Evlat büyüdü, salihlerden oldu. Fasıklardan değil, salihlerden oldu. Allah ona zenginlik verdi. O da hayır hasenatta bulundu, fakir fukaraya yardımda bulundu ve bir yetimi bir kızla evlendirdi. Allah Teala bu hayırları sebebiyle babasının üzerindeki azabı kaldırdı ve kabrini bir cennet bahçesine döndürdü. Bakın verdiği yardımı, verdiği hayrı görüyor musunuz? Babasına faydası oluyor mu? Oluyor. Bunun tam aksi de olabilir. Babası çocuğuna büyük bir servet bıraktı, büyük bir miras bıraktı. Çocuğu bu mirası aldı ve Allah yoluna değil, nefs yoluna, şehvet yoluna kullandı. İçki, zina, kumarda bu serveti kullandı. Günahın bir misli kime yazıyor? Babaya yazıyor. Baba çocuğuna İslami eğitim vermediği için, para bıraktığı için, bu bıraktığı parayla çocuk zekat vermediği için, fakir fukaraya yardımda bulunmadığı, Allah yolunda kullanmadığı için, nefsine kullandığı için günahın bir misli çocuğa yazıyor, bir misli de babaya yazıyor. Baba kabrinde yatıyorken sevap alamıyor, azabı artıyor. Ya bu evlat, oğlum yapma bunu, yapma, bu akşam içkiye gitme, bana geliyor. Ateş bana geliyor. Baba kabrinde böyle söylüyor ama çocuk nereden duysun? Çocuk nereden duysun? Nasibi varsa, ana duası almışsa, akraba duası almışsa çocuk rüyasında babasını görüyor. Babası rüyasında çocuğa sesleniyor yanmış bir bedenle. Evladım böyleyken böyle. Senin yaptığın günahlar bana da geliyor diyor. Çocuk ibret alırsa alıyor ve tövbe ediyor. İbret almazsa, yarısı alır yarısı almaz. Görmezden gelir, duymazdan gelir. Ya işte hayalidir bu. Umursamam ben rüyaları. Der geçer. Halbuki açık bir ibret rüyası. Allah Teala babasının rüyasına vermiş. Dönmesi için, çocuğun tövbe etmesi için. Yani mevtalarımıza, yakınlarımıza verebileceğimiz tek şey dua, onların adına yapacağımız dua, onların adına okuyacağımız Kur'an ve istiğfar. Allah'ım babamın günahlarını affet. Allah'ım anacığımın, rahmetli anacığımın günahlarını affet. Bak bunlar gider. Bunların faydası olur. Allah'ıma şükürler olsun. Anama babama her gün dua yaparım. Her gün Kur'an okurum. Her gün yaptığım zikir ibadetimin, namaz ibadetimin sevabını babamın, anamın ruhlarına gönderirim. Çok da güzel işaretler görürüm. Bazen kendilerini görürüm. Bazen seslerini duyarım rüyamda. Durumlarının çok iyi olduğuna dair. Elhamdülillah Mevla Teala bu işaretleri gösteriyor. İmam bize bunları anlatıyor. Son paragrafı 104. mektupta. Kıymetli mektubunuz geldi. Hava çok soğuk olduğundan biz fakirler sıkıntıya düştük. Yoksa kendimiz gelecektik. Mektubumuz biraz sert oldu. İnşallah faydası görülür. Alimler, büyükler, veliler bazen talebelerine, bazen nasihat vermek istedikleri insanlara sert yaparlar. Nasihat verirler. Yumuşak nasihat verirken bazen serte giderler. Karşı taraftaki insan gocunmazsa, incinmezse fayda görür. Doktorların iğnesi acı verir değil mi kardeşler? Acı verir ama sonuç nedir? Sonuç seni ayağa kaldırır. Bakın şimdi hastanede yatıyor kardeşim, acile kaldırmışlar. Şeker hastası. Çalışma saatleri de biraz fazla yaptığı için emektar Muzaffer abimizin. Allah ona şifa ihsan etsin.
Amin.
Bir anda başı dönüyor minibüste giderken, hemen diyor bana bir ambulans çağırın, tak ambulans alıyorlar. Hemen iğneyi koyuyorlar koluna, serum veriyorlar. Serum da öyle bir şey ki, yani bir hap gibi falan değil. Hap yarım saatte, bir saatte tesir gösterir. Serum 5 dakikada hemen tesirini gösteriyor. Çünkü direkt damar yolundan koyuyor. Hemen canlandırıyor, kendine geliyor. Serumu koyarken acı veriyor mu? O damarı bulması, sıkıştırması, içeriye yolun, damar yolunun içine iğneyi sokması falan çok acı verir. Biraz kan da gelir. Ama sonuç nedir? Sonuç 10 dakikada gözleri açılır, kendine gelir. Birçok defa yaşadım elhamdülillah. Sağlığıma kavuştum. Acı verir ama senin şifan için, senin kurtuluşun için o alimlerin, o velilerin sert sözleri faydadır. Mevlana Celaleddin bunu şöyle anlatır. Kilime vuranın derdi, sopayla kilimi dövenin derdi, kilime acı vermek, işkence vermek değildir. Kilimin üzerindeki tozu almak niyetindedir. Tozu almak için ne yapması gerekiyor? Kilime sopayla vurması lazım, değil mi kardeşler? Öyle kilimin üstünü, tozlanmış kilimin üstünü okşayarak tozu alabilir misin? Kilim kardeş, o tozları döküversene. Lütfen döksene o tozları. Olur mu böyle? Sert yapman lazım. Yumuşak yerde yumuşak, sert konuşman gereken yerde sert. Yeter ki o kötü ahlakını terk etsin. O kötü bağımlılığını bıraksın ve güzel bir hayata adım atsın, yola girsin. Yeter ki o talebe oradan kurtulsun diye mektubumuz biraz sert oldu diyor size. Ama diyor dinlerseniz bizi çok büyük fayda göreceksiniz. Allah Teala bu büyüklerin sertliğinden bizi gocunanlardan etmesin. Amin. Amin. Daha yazarak başınızı ağrıtmış olmayalım. Sevdiğimiz Kadı Hasene, yanınızda bulunan kıymetli kimselere çok dua ederiz. Her işinizde Hak Teala'dan razı olup şükredesiniz. Bir şiirle bitirmiş. Seslendi ol müezzin, durdu kamet eyledi. Kabe'ye döndü yüzün, hem de niyet eyledi. Duyunca ehli iman, hürmet ile dinledi. Sonra namaza durup Rabbe kulluk eyledi. Allah Teala Hazretleri burada ne kadar gidemeyen kardeşim varsa o Kabe'yi muazzamayı görebilmeyi ve o maneviyatı bir yaşıyorken alabilmeyi nasip etsin kardeşler. Amin. Yani rüyanda görebilirsin bazen. Bazen bir baygınlık halinde, bir yakaza halinde görülebilir. Oraya gidip gelebilirsin. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Hakka yakin olarak, fiziksel ve ruhsal olarak oraya gitmekten bahsediyorum. Mevla Teala buradaki herkese o duyguyu yaşayabilmeyi, o Kabe'yi muazzamaya, Allah'ın evine bir sarılabilmeyi nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Bak, tatile farklı farklı yerlere gidebilirsin. Kabe'de harcayacağın paradan çok daha fazlasını harcayabilirsin. Nefsine yarar. Günah da işlersin. Varın fayda. 3 günlük, 5 günlük ya da 10 günlük bir tatil hep günahlara, hep sol tarafa yazdı. Senin sağ tarafa yazdırman gerekiyor. Ebedi hayata bir yatırım yapman lazım. Bu güzel yerlerde olur. İlim meclislerinde, salihlerin yurdunda, oranın da merkezi olan Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de olur. Buralara gitmek lazım kardeşler. 105. mektup. Tabipler diyor ki, hasta perhiz yapmalıdır. İyi olmadan önce ona gıda iyi gelmez. Yağlı kuş eti bile böyledir. Hatta hastalığını arttırır yemek. Şimdi bir adamın şifaya kavuşması için doktor her zaman neyi tavsiye eder? Şunu, şunu, şunu terk edeceksin. Buna perhiz denir. Yani bir şeylerden bıraktırmak, bir şeyleri terk ettirmek. O şeyi terk etmezsen sağlığına kavuşamazsın. İstediğin kadar güzel gıdalar ver bu hastaya. Bu hastanın önce o şekeri bırakması lazım. O içkiyi bırakması lazım. O yağlı yemeği, kolesterol arttırıcı yemeği bırakması lazım. Buna perhiz denir. Bütün bilimsel çalışmalar orucun insan hayatına, insan sağlığına ne kadar büyük faydalı olduğunu anlatmakla bitiremiyor. Anlatıyorlar, anlatıyorlar, bitiremiyorlar. Oruç, perhiz. Tüm yılın 11 ayın birikmiş olan bütün toksinleri, bütün zehirleri vücuttan yok ediyor, yok oluyor. Neyle? Açlıkla. Vücut yiyecek, tüketecek, hücreler tüketecek o şekeri ve yağı bulamadığı zaman ne yapıyor? Vücuttaki birikmiş toksinleri, birikmiş tümörleri, ödemleri yemeye, tüketmeye başlıyor. Ramazan bittiği zaman farklı bir hayata başlıyorsun. Daha huzurlu, daha mutlu, daha rahat nefes alan, daha güzel uyuyan bir adam haline geliyorsun. Allah bizi her Ramazan'la beraber yeniliyor. İşte bunu Allah'ın farz kıldığı Ramazan'ın dışında bazı doktorlar bazı hastalarına perhizi tavsiye ediyor. İmam böyle söylüyor. Hastanın yediği hastalığını arttırır diyor imam. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Hastalıkların çoğunluğu yemek üzerine, yemekten ileri gelir. Yemek üzerine yemek ne demek? Yani sen bir gittin arkadaşına bir yemek yedin. Öbür tarafa gittin hocam bizde de bir yemek. Kardeşim az önce bir saat önce yemek yedim. Sen bana bir kahve koy muhabbet yapalım ya. Yok hocam bizde diyeceksin. Allah Allah olmaz. Tatlı çıkart o zaman. O zaman tatlıyı duble yiyeceksin. Ya yani hocayı hasta etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini söyleyeyim sana hacı abi. Hastalıkların çoğunluğu yemek üzerine yemekten ileri gelir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Tamam hocam hadis-i şerifi biliyorum zaten senin sohbetlerini izliyorum. Perhizi bugün yapma yarın yaparsın. Şimdi ben hava atmam lazım komşularıma. Hocaya yedirmem lazım. Yapma. Nasıl oluyor bu iş? Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini tıp ilminde uğraşan doktorlar, bilim insanları araştırıyor. Niye yani yemek üzerine yemekten bütün hastalıklar gelir diyor Allah'ın peygamberi. Kişi bir yerde yemek yiyor. Yemeği tam öğütmeden o yemeğin üzerinde akşam eve gidiyor. Acıkmadan bir kere daha yiyor. Acıkmadıkça yemeğiniz diyor Efendimiz Aleyhisselam sahabesine. Yemek ölçüsünü, yemek adabını tavsiye ederken. Tıbbı nebevidendir. Bizler öyle bir milletiz ki neden az hastalanıyoruz diyor tabibe. Acıkmadıkça yemek yemeyiz. Yediğimiz zamanda doymadan kalkarız. Bak hasta olmamanın, en az hasta olmanın açık özeti budur. Acıkmadıkça sofraya oturmayacaksın. Sofraya oturdun mu da doymadan kalkacaksın. Ölçüsü ne Muhammed Aleyhisselam'ın? Midenin üçte biri hava, üçte biri su, üçte biri gıda. Bizde nasıl ölçü? Midenin 1/3 gıda, 0.5 tatlı. Tatlı. Arnavut kardeşim doktora gidiyor. Acile kaldırmışlar. Yemekten sonra iftarda yemeği yemiş, hanımı yapmış kaymaçına. Kaymaçına tepsisinin yarısını da götürmüş üstüne. Zaten yemeği yediğin zaman gırtlağa kadar geliyorsun yemekte. İftarda bütün gün yememiş ya. Ramazanın başlarında böyle yemeğe karşı aşırı bir sevdamız oluyor. Gırtlağa kadar, buraya kadar zaten yemeği doldurmuşsun. Şimdi tatlıyı getir diyor. Ya bekle 1 saat, 2 saat. Çay iç, teravih kıl falan, tatlıyı sonra yersin. Olmaz diyor. Kaymaçın orada. Orada kaymaçına var. Kaymaçına ölümcül bir tatlıdır kardeşler. Siz bilmezsiniz. Bizim Arnavutların ömrü neden diğer insanlardan 5 sene 10 sene daha düşük? Kaymaçına var, simit pokaça var Arnavutlarda. İki yemek. Bu iki yemeği yediği zaman 5 sene 10 sene diğer ırktaki insanlardan daha az yaşıyorsun. Biz o yüzden erken gidiyoruz. Şimdi hastaneye kaldırmışlar. 1/3 doldurmuş. Hiç sıvı falan almıyor. Yoğurt moğurt da yemiyor ki tamamını gıdayla doldurayım diye. 3/4 tamamını gıdayla doldurmuş. Peşinden de kaymaçına tepsisinin yarısına kadar gelmiş. Hatun ben fena oluyorum falan demiş. Almışlar bunu götürmüşler hastaneye. Doktor demiş ki al şu hapı acil iç. Hemen seni tuvalete çıkartsın. Şu suyu da vermiş eline. Yarım litre su. Hasta da doktora demiş ki ya doktor bey su için yer olsa zaten kaymaçını yerdim. Yer kalmadı, yer yok. Başka bir yöntem bul. Ya bu olmaz yani. Bu olmaz. İmam o yüzden diyor ki önce perhiz lazım. Sizin az yemeniz lazım. Bunun için önce hastayı iyi etmeyi düşünmek lazımdır. Bundan sonra uygun gıda vererek eski kuvvetli haline kavuşturulması düşünülüyor. Önce bir vücuttaki pislikleri bir at. Ondan sonra güzel gıdalar verirsin. Bidat ehli bir talebe bize geldiği zaman hocam Allah yoluna girmek istiyorum. Ben bugüne kadar Şii'ydim. Ben bugüne kadar Vehhabi'ydim. Ben bugüne kadar Mealci'ydim dediği zaman biz ne yapıyoruz? Önce bir senin tarlana tohum ekeceğim de önce bir tarlandaki taşları atmam lazım. Kardeş şimdi sana bir perhiz vereceğim. Tarlandaki taşları bir temizleyelim ondan sonra ben sana tohum ekeceğim Allah'ın izniyle. Doğru bilgileri vereceğim ama önce pis bilgileri, o taşları, kayaları oradan bir temizlemem lazım. Bana izin veriyor musun? Biraz sert yapacağım sana. Hocam sen ilmini bize aktar. İstediğin kadar sert yap. Ağır çamurlar, ağır pislikler, sağlam katı yağ tabakaları çitelemeden gitme. Çitelemen gerekiyor. Sen izin ver bana. Ben orayı bir çiteleyeyim, temizleyeyim. Ondan sonra ben sana doğru bilgiler aktarmaya çalışacağım. Şimdi sende önce bir bid'at fikirleri var. Arızalı görüşler var. Hastasın. Ben hastalığın üzerine istediğim kadar doğru bilgileri aktarayım. Hastalık bilgileriyle bunlar çakışır, kafan karışır. Önce bir bu bilgileri, bu arızalı bilgileri temizlemem lazım. Bana izin ver. İzin verdiğin zaman arızalı bilgiler gider ve yerine doğru bilgilerle mücehhez olursun, temizlenirsin kardeşim. İmam devam etti. Bunun gibi kalplerinde hastalık vardır. Mealindeki ayet-i kerimede bildirilen kalp hastalığına yakalanmış olanların hiçbir ibadeti ve taati fayda vermez, belki zarar verir. Allah Teala Kur'an'da diyor ki kalplerinde hastalık vardır. Onların kalplerinde hastalık vardır. Niye onların kalplerinde hastalık var? Çünkü İslam'a karşı hamleler yapıyorlar. Müslümanlara karşı hamleler yapıyorlar. Müslümanları aşağılıyorlar. Aşağıladığın zaman Allah kalbine bir hastalık veriyor. Ve o hastalıkla beraber İslam'a yönelemiyorsun. Namaz kılamıyorsun. Müslümanlara karşı bir sevgin olmuyor. Kinin ve düşmanlığın artık çağırtıyor. Çok Kur'an-ı Kerim okuyanlar vardır ki okudukları Kur'an bunlara lanet eder. Hadis-i şerifi meşhurdur. Ya bir insan Kur'an okurken niye Kur'an ona lanet etsin ki? Kur'an bir adama niye lanet etsin? Okuduğun Kur'an'da faiz ayeti var. Sen faiz almaya devam ediyorsun. Hacı amca diyor ki 2 milyonum var hocam diyor. Bankaya faize koydun mu ayda 20 bin TL, 30 bin TL bana para geliyor. Ben 2 milyonla nerede ticaret yapacağım da 30 bin TL, 40 bin TL para kar alacağım diyor. Hacı amca bu. Bana göre bugün faiz haram değildir hocam diyor. Bana göre. İşte sen Allah'ın kitabını okuyorsun, hacısın, hafızsın ama faiz ayetini inkar ediyorsun. Bu kitap sana lanet okuyor ve dua ediyor bu kitap. Bu hadis-i şerifin manası budur. Çok oruç tutanlar vardır ki onun oruçtan kazancı günün sonunda yalnızca açlık ve susuzluktur. Hadis-i şerifi de sahihtir. Sabahtan akşama kadar benimle beraber oruç tutuyor ama Allah için tutmuyor. İnsanlar beni ayıplamasın diye, mahalle baskısı yemeyeyim diye tutuyor. Eline kalan ne? Sevap yok. Sadece açlık ve susuzluk. Bunun elinde sadece bu var. Kalp hastalıklarının mütehassısları olan tasavvuf büyükleri de önce hastalığın giderilmesi için yapılacak şeyleri emir ederler. Hastalığı nasıl giderirsin? Senin kalbindeki bu hastalığı nasıl aktarırız? Önce bunları anlatırlar diyor. Kalbin hastalığı Hak Teala'dan başkasına tutulması bağlanmasıdır. Belki kendisine bağlanmasıdır. Kişi kendi nefsine bağlandığı zaman Allah Teala'dan uzaklaşır, kalbi hasta olur. Benim şöyle bir bağlantım var, şöyle bir bağımlılığım var, şöyle bir isteğim var. Bundan çok haz alıyorum, çok zevk alıyorum. Sen dünyaya haz almak, zevk almak için gelmedin. İslam'a hizmet etmen lazım, Allah'a kulluk etmen lazım. İşte bu hastalıktır. Malı, mevkii, rütbeyi hep kendisi için ister. Onun mabudu, tapındığı şey kendi nefsidir, kendi istekleridir. Nefsinin istekleri arkasında koşmaktadır. Kalp bu bağlılıklardan kurtulmadıkça insanın kurtulması çok güç olur. Bundan anlaşılıyor ki aklı başında olan ilim adamları ve kalbi uyanık olan fen adamları her şeyden önce bu hastalığın giderilmesini düşünmelidirler diyor imam ve bir beyitle bitiriyor. İçeride kimse varsa bir tek söz bile yetişir. Eğer ben sana bunları anlattım, yazdım, nasihatimi verdim diyor. Eğer içeride biraz insanlığın kaldıysa tek bir sözüm bile senin kurtulman için yetişir diyor imam. Allah Teala imamın sözlerinden istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Kalbinde hastalık olan insanlar var. İslam'a düşman olan insanlar var. Muhammed ümmetine düşman olan insanlar var. Bakın Fransa'dan bir haber getirdim. Fransa'da İslam karşıtı paylaşımlar sansürleniyor. İsrail karşıtı şimdi her bir Müslüman şu anda ne yapıyor? Oraya gidemiyoruz. Böyle bir imkanımız yok. Savaşa gidemiyoruz. Türkiye girse 3. Dünya Savaşı çıkar. Ne yapıyoruz? O zaman bari zulmü duyuralım. İsrail karşıtı, soykırım karşıtı paylaşımlar yapıyoruz. Fransa'da bunlar sansürleniyor. Her fırsatta düşünce özgürlüğü diye haykıran Batı'nın Filistin'e destek veren Kerim Benzema'yı teröristlikle suçlamasının ardından vatandaşlıktan çıkarmayı da düşünmesi gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Benzema diye bir topçu var kardeşler. Dünyanın gördüğü en iyi golcülerden bir tanesidir. Allah ona selamet versin.
Amin.
9 numara değil. Şimdi burada futbol kalitemi, futbol bilgimi ortaya koymam gerekiyor. 9,5 numara. Ne demek? Ofansif forvet. Yani sadece gol atmıyor, sağ kanadı ve sol kanadı ofansif orta sahayı da besleyen, çok iyi asist yapan, gol vuruşları yaptıran bir adam. Bütün rakamları alt üst etmiş bir adam ve bir Müslüman. Milliyet olarak yani Cezayirli bir Müslüman fakat Fransız. Doğma yeri Fransa olduğu için Fransız milli takımında oynadı ve Dünya Kupası kazandırdı bunlara. Fakat her bir Müslüman gibi bir soykırım görüyor ve tepki koyuyor. Sağlam bir Müslüman olduğun zaman tepki koymak zorundasın. Yani İsrailliler ne der, takımım ne der, kamuoyundan nasıl bir tepki alırım, Müslüman buna bakmaz. Müslüman tarafını belli eder. Tarafsızlık münafıklıktır. Yok ben bir şey söylersem İsrailliler böyle yapar, patronum böyle der falan, buna tarafsızlık denir. Hayır, sen burada tarafsız olamazsın. Burada açık bir şekilde tarafını belli edeceksin. Omurganı ortaya koyacaksın. Kerim Benzema da kim ne demiş, ne yapmış umursamıyor ve diyor ki böyle böyle burada bir soykırım var. Yahudiler Müslümanlara soykırım yapıyor. Lütfen bütün sporcu kardeşlerimiz kimliğini ortaya koysun ve bunu eleştirsin. Allah razı olsun, bak bizim federasyonumuz da bütün çıkan takımlara demiş ki kardeşler böyle böyle bir şeyle çıkabilirsiniz. Bir yazıyla çıkabilirsiniz. Bütün takımlarımız da Filistin'deki zulmü kınıyoruz gibi bir yazıyla maçlara çıktılar. Allah bunlardan razı olsun. Fakat futbolcularımız kişisel hesaplarında bu Müslüman kardeşimizin Benzema'nın söylediği tepkiyi, verdiği tepkiyi veremiyor, korkuyorlar. İleride transfer yaparsam İsrail'e yakın Batı ülkeleri falan beni transfer etmez. O yüzden ben şimdi Müslümanların hakkını savunmayayım. Ya sen nasıl Müslümansın ya? İki tane Müslüman topçunun tepkisi geldi sadece. Bir Kerem kardeş, iki İsmail kardeş. Bunları apaçık bir şekilde zulme karşı olduklarını beyan ettiler. Biri Cimbom'da oynuyor, biri Fener'de oynuyor. Allah bunlardan razı olsun.
Amin.
Ama diğer futbolculardan korkuyorlar. Korkuyorlar ve bir tepki ortaya koymuyorlar. Müslüman sporcu kardeşlerimiz, basketçi misin, voleybolcu musun, futbolcu musun? Allah'tan kork. Rızkını insanlar vermiyor. Onlar sadece vesile. Bugün o takımla anlaşamazsın. Allah Teala sana daha güzel bir kapı açar. Öbür takımdan rızkını verir. Sen doğru olanı söyle. Korkma. Tepki ver. Adam Suudi Arabistan'da çalışıyor. Fransa milli takımında Ballon d'Or'u verdiler daha geçen sene. Ballon d'Or aldı. Hiç korkmuyor. Ne yaparsanız yapın diyor. Ben doğruyu söylerim diyor. Allah razı olsun Kerim kardeşten. Senatör ciddi ciddi teklif hazırladı. Bu dikkat çeken söylemin ardından Fransız senatör Valéry Bouyer daha da ileri giderek dünyaca ünlü futbolcunun vatandaşlıktan atılması ve Ballon d'Or ödülünün geri alınmasını istedi. Bakın Fransa'daki İslam düşmanlığı tıpkı Almanya gibidir. Çok aşırı ırkçılar. İslam'a acayip bir kinleri var. Adam Fransa'yı yıllar sonra ilk defa Dünya Kupası aldırdı. Benzema, Zidane'dan sonra. Benzema ile aldınız Dünya Kupası. Niye bu adamın Müslümanlığını konuşmadınız? Fransa Dünya Kupası'nı aldığında takımın yarısı Müslüman. Şimdi Fransa milli takımı sahaya çıktığında bütün takıma bakın. Takımın yarısı hala Müslüman. Cezayir'den oradan buradan toplamışsınız Müslümanları, topçu yapmışsınız. Sizin bayrağınız için bunlar mücadele ediyor, kan ter döküyorlar. Ama konuşmaya gelince siz konuşamazsınız. Siz Fransa'ya hizmet edeceksiniz ama Müslümanların hakkını savunamazsınız diyorlar. Irkçı faşistler. Bir de tehditler savuruyor. Önce bu Kerim'i, Benzema'yı bir vatandaşlıktan atalım. Peşinden de ona biz bir ödül verdik. Ballon d'Or'u da elinden alalım. Benzema ne diyor? Avukatım tüm bunların tamamına dava açacak. Ne yaparsa yapsınlar ben susmayacağım. Davamı savunmaya devam edeceğim diyor. Allah senden razı olsun kardeşim.
Amin.
Muhammed var Liverpool'da. Benim en sevdiğim, en kaliteli topçulardan bir tanesi. 1 milyon dolar bağışladım diyor Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerime. Apaçık bir şekilde hocasına soruyorlar. Böyle böyle kışkırtmaya çalışıyorlar hocasına. Siyasi olarak demeç versin, Muhammed'i kadro dışı bıraksın. Muhammed böyle böyle 1 milyon dolar bağışladığını söyledi ve İsrail'in yaptığının zulüm olduğunu falan söyledi. Ne diyorsun? Siyasi konuşmalara girmeyeceğim. Muhammed kendisini bilen bir insandır. Samimi bir Müslümandır. Nasıl görüyorsa öyle okuyabilir ve demecini verebilir. Biz karşı koyamayız diyor. Bu kadar kaliteli bir hocası var. Ama bu tarafta Fransızlar ve Almanlar. Almanların başındaki adam, onların başbakanı ne dedi? İsrail'in yanındayız dedi ve 100 milyonlarca euro İsrail ordusuna destek oldu. Soykırımı artırsınlar diye. Bunlar kalplerinde asılık olanlar. Yurt dışından geçelim iş tarafa. İçeride şarkıcılardan bir tanesi Zeynep Bastık. Bir şarkıcı kadın bir açıklama yapmış. Haberi getirdim. Şunu bir okuyayım. İsrail'in Gazze'de hastaneye yaptığı saldırıyla en az 700 sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de ilan edilen 3 günlük milli yas Zeynep Bastık'ı rahatsız etti. Biliyorsunuz hastaneye bunların kutsalı yok. Hastaneye vuruyor, kiliseye vuruyor, camiye vuruyor, sivilleri öldürüyor. 5000'den fazla ölü oldu. 1500'ü çocuk. Bunlar da kutsal sıfır. Din iman sıfır. Şimdi 3 gün milli yas ilan etti reisi cumhur. Neden bir şey yapamıyoruz? Bari bir yas ilan edelim. Dünyada bir hareket olsun. Bir kamyo oyu oluşsun. Bunlar dursunlar. Soykırım yapmayı kessinler. Utansınlar bari. Dedi 3 gün yas ilan etti. Bayraklarımız yarıya indi. Şarkıcımız, yerli ve milli Türkiye'de olan bir şarkıcımız olmaz diyor. Yasa ne gerek var? Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yas nedeniyle konserlerinin iptal edildiği ve diğer insanlar gibi işlerini yapmak zorunda olduklarını söyledi. Yahu kasap et derdinde koyun can derdir. Zeynep abla konserlerinin iptal edilmesinden rahatsız. Orada insanlar öldürülmekten rahatsız. Soykırıma uğramaktan rahatsız. Zeynep abla konserden alacağı miktar azalacağı için bundan rahatsız. Şu dünyanın haline bakar mısınız kardeşler? Gördünüz mü o videoyu? Çocukların kollarına isimlerini yazıyorlar. Bombalar geldiği anda ölürlerse kimliği bari belli olsun. Anası babası belli olsun. Gömeceğimiz yer belli olsun diye. Çocukların derdine bak. Çocuklar şehitlik oyunu oynuyor. Şehidun Halilullah diye eğleniyorlar, geziyorlar. Ne demek? Şehidun Halil, şehit Allah'ın dostudur. Çocuklar oyun oynuyor. Az sonra öleceklerini biliyorlar. 1500 çocuk gitmiş. 2 sene Rusya'da savaş oldu. Ukrayna'ya vurdular Ruslar. Toplam çocuk sayısı 400-500. Burada 18 günde 1500 çocuk ölmüş. Senin derdine bak. Konserlerim niye iptal ediliyor? Zeynep, olur mu ya? Şimdi kendi sözlerini okuyayım. Şu ifadeleri kullandı Zeynep. Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz. Korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Güzel. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz var. Amadan önce söylenen her söz darbenin şiddetini azaltmak içindir Zeynep. Sen şimdi burada girişi güzel yaptın. Rahatsızız. Tabii ki rahatsızız ama fakat ya bunun fakati olur mu? Buna niye fakat diyorsun? Bizim de bir işimiz var diyor. Ya sen işini yap. Günah helal ya da haram. Buna bir şey demiyorum. O senin hesabın. Sen işini yapmaya devam et ama bırak biz de acımızı yaşayalım ve kamuoyu yapalım. Bırak biz de bu acıyı bütün dünyaya yaymaya çalışalım. Bir konuşalım yani bu zulmü. Bu acıyı paylaşırken beklenen ilk şey konserlerin, tiyatro oyunlarının ya da tüm sanat aktivitelerinin yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerin iptal edilmesi mi olmalı? Kocaman bir sektörüz. Ablanın derdi bu maalesef. Bizim de ailemiz var, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alındıysa buna saygı duyuyoruz. Zaten gayri resmi bir şekilde günlerdir yastayız. Üzüntüsü var demek ki. Biz de yastayız diyor. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması, mesleğini icra edememesi demek. Bunu anlamak istiyorum ama anlayamıyorum diyor. Bak Zeynep kardeşim ben sana bir Müslüman kardeşin olarak bilmiyorum inancının ne olduğunu ben bir Müslüman, bir vatandaşın olarak sana çok basit bir şekilde tane tane kelime kelime anlatacağım. Neden bunu paylaşmak zorundayız? Bu bayrakları niye indirmek zorundayız? Niye milli yas ilan etmek zorundayız? Ben sana bunu anlatayım. Bu ülkenin %98'i Müslümandır. Şu anda senin oturduğun ve konserler verdiğin Anadolu'yu Müslümanlar fethetmiştir. Senin konserler verdiğin İstanbul'u Müslümanlar fethetmiştir. Bir zamanlar 4 asır boyunca dünyaya hükmettiğimiz ve Orta Doğu'yu fethettiğimiz insanlar da Müslümanlardır bizim atalarımız. Yani Selçuklu ve Osmanlı. Yani bütün bu toprakların tamamını Müslümanlar fethetti. Ve bu topraklarda senin konser verdiğin, şarkı söylediğin topraklarda hala 98, %98. Zayıftır, kuvvetlidir. Bunu konuşmuyorum. %25'i namaz kılıyor. Ben bunu konuşmuyorum. Hala Müslüman mı değil mi? Bunların %98'i hala Müslümandır. Ve bu Filistin'deki kardeşler hala Müslümandır. Yani dini olarak hala bizim kardeşlerimizdirler. Biz bu Filistin'i, biz bu Orta Doğu'yu yüzyıllar boyunca atamız Osmanlı'yla valilerle yönettik. Başbakanlarla falan değil. Vali atadık oraya, valilerle yönettik. Yunanistan 4 asır boyunca Yunanistan'ı bir valiyle yönetti Osmanlı. Vali. Başbakan falan yok, kral yok. Valiyi atıyor oraya. 4 asır boyunca Orta Doğu'da kan dökülmedi. Yunanistan'da kan dökülmedi. Senin böyle bir ataların var, böyle bir milletten geliyorsun. Dolayısıyla bizim hassasiyetlerimiz var. Selçuklu ve Osmanlı'dan gelen bir geleneğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti bunun son perdesidir. Yeni bir ülke kurulmadı. Yani bunlar yok sayılıp Türkiye Cumhuriyeti sıfırdan kurulmadı. Hayır. Selçuklu ve Osmanlı'nın son versiyonudur Türkiye Cumhuriyeti. Burası hala Müslümanlarındır. Polis teşkilatı 150 yaşında, itfaiye teşkilatı 140 yaşında. Cumhuriyet kurulalı 100 sene olmuş. Nasıl 140 yaşında, 150 yaşında bunlar? Yani Osmanlı bunların devamındayız. Dolayısıyla bunlar bizim kardeşlerimizdir. Nasıl ki İsrail Amerika'nın karakoluysa, uç karakoluysa, Filistin de şu anda bizim uç karakolumuzdur. Filistin oradan yok edilirse yarın sıra bizim güneydoğumuza gelecektir. İsrail'in amacı ne? Bana hep bunu soruyor. Hocam bunların amacı ne? Bunların amacı Filistin'i yok etmek falan değil. Bunların amacı bizim güneyimize kadar gelmek. Suriye, Irak, İran'dan bir parça, sol taraftan bizim Hatay'dan güneydoğumuzun tamamı Büyük İsrail projesi. Planı bu. Bunu elde edebilmek için küçük karakolların tamamını almak istiyor. Türkiye'de ne yapıyor? Orası benim karakolum, bırakamaz. Yok edemezsin. Soykırım yapmana izin vermem diyor. Direnmeye çalışıyoruz. Olay bu Zeynep kardeşim. Yani senin bunu düşünmen lazım. Cebindeki milyonların daha fazla artmasını hesap etmek yerine, bunun planını yapmak yerine, bankadaki milyonları nasıl arttırabilirim planını yapmak yerine, şurada ölen insanların sayısını nasıl azaltabilirim? Bunun planını yapsan olmaz mı? Biraz şu acımızı anlamak için gayret göstersen olmaz mı Zeynep? Allah Teala sana izan versin. Sana hidayet versin. Bu ülkedeki tepkisiz, kayıtsız kalan Müslümanlara, şarkıcılar, sanatçılar. Allah'a şükürler olsun birçok sanatçının mesajlarını attılar. Gördüm bunları. Ama %10 tepki verenler, şu İsrail zulmüne tepki veren %10. %90'ı niye mesaj atmıyor? Sosyal medya paylaşımı yapmıyor, korkuyorlar. Kariyerim kısıtlanmasın. Ekmeğim alınmasın. Rahat yaşamım sona ermesin. Ya korkma be kardeşim ya. Korkma ya. Korkma. Allah'tan kork. Kork Allah'tan korkmayandan. Sen Allah'tan kork. Asla rızıksız kalmazsın. Merak etme. Mesele budur kardeşim. Son bir mesaj daha okuyacağım. Bu da Sinan Akçıl denen bir sanatçıdan. Bu da bir şarkıcı. Bu da gitmiş ne yapmış? Netanyahu'nun o soykırımcı var ya, İsrail'in başındaki adam soykırımcı. Onun oğluna tweet atmış. Mesaj. DM'den yürümüş ona. Bak ne diyor? Hey Yair. Çocuğun ismi Yair'miş. Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra bu gece rahat uyuyabildin mi? Bu mesajı attım diyor. Şeyin çocuğuna. Netanyahu'nun çocuğuna. Devam ediyor. Sonra bir mesaj daha paylaşıyor Sinan. Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı, o da buna görüldü atmış. Ama tahmin ettiğim gibi cevap yazamadı. Bunlar sülalece korkak. İyice anladım. Topun tüfeğin arkasına saklanıp aslan kesiyorlar. Kur'an Yahudileri bize anlatırken diyor ki, onlar asla sizinle yüz yüze savaşamazlar. Hep sağlam kalelerin arkasından saldırırlar, savaşırlar. Oklar atıyorlar. Ama yüz yüze gel, göğüs göğüse çarpışalım ya Yahudi. Savaşamazlar. Çünkü onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Dünyaya bağlanmışlardır. Kendilerine ve dünyaya taparlar. Ahirete inançları yoktur. Bu yüzden ne yapıyor? Filistin'e boyuna bomba atıyor. Ya içeride bir orduları yok. Filistin diye bir devlet yok. Gerilla savaşı yapıyorlar. Hamas diye bir gerilla örgüt var. Ordusu olmadığı için bu savunmaya çalışıyor. Ne bir hava savunma sistemi, ne bir uçak, ne bir tank, ne bir tüfek. 50 yıllık, 30 yıllık Rus tabancaları, Rus silahları. İşte Müslüman ülkeler terör örgütlerinden aldığı silahları el altından bunlara veriyorlar. Bunlar da orada savunmaya çalışıyor. Bunlardan, Müslümanlardan 10 kişi ölüyor. İsrail'den 1 kişi ölüyor. Ona bir. Devamlı bombalar atıyorlar. 15 gündür, 16 gündür operasyon yapacaklar. Tir tir titriyorlar. Tamam gireceğiz buraya. Evet çok karşı taraftan birçok sivil öldürürüz. Hamas'ı da yok edebiliriz ama çok kayıp vereceğiz. Çok kayıp vereceklerini biliyorlar ve çok korkuyorlar. Sinan da bunu söylüyor. Allah razı olsun bu Sinan kardeşimden. Mevla Teala ilmini, muhabbetini, aşkını artırsın ki gayri meşru bir yoldan, İslam'a uygun olmayan bir yoldan para kazanma olayına tövbe etsin. Ve meşru yollardan para kazanmaya başlasın. Allah Teala bu kardeşimi nasip etsin kardeşler. Amin. Mesele bu. Tepki verin Müslüman kardeşim. Eğer bir zulmü durduramıyorsanız bunu duyurun. O zaman vazifenizi yapmış olursunuz. Allahu alem. Mevla Teala imkan çıkartır, bir fırsat çıkartır, bir şey olur. Ordumuz hamle yapar. Ordu hamle yaptığı zaman ikinci sırada kim var? Askerden geldikten sonra seferberlik emri almış olan. Şimdi bir aileden 3 kişi askerden gelince muhakkak o aileden bir tanesine ne yazar ordumuz? Seferberlik. Yani ileride bir 10 sene içinde seferberlik olduğu zaman o aileden sen geleceksin kardeşim. Sen işaretlisin. Diğerleri kalsın evde ama sen seferberlik emri var sende. Sen savaşa geleceksin. Ordumuz hamle yaptı. Müslümanlar birleştiler. İsrail'e karşı birleştik. Bismillah dedik. Hamleye başladık. Ordu yeterli gelmedi. Hemen seferberlik ortaya çıkar. O askerler alınır. Onlar da yeterli gelmedi. Sıra kimde? Sıra bizde. Hemen takkiyi çıkartacağım kardeşler. Bu benim son vaazımdır. Hakkınızı helal ediniz. Artık vazife bize düşmüştür. Tamam eskisi kadar genç, kuvvetli değilim ama atışlarım çok iyidir. Bilgisayar oyunlarında Call of Duty serisini tamamını bitirmiş bir adamım yani. Atışlarım çok iyidir. Allah'ın izniyle 3-5 kafiri gebertmeden ölmem. Bir Müslümanın amacı nedir kardeşler? Bir Müslümanın amacı devleti için ölmek değildir. Bir Müslümanın gerçek amacı kafirin kendi devleti için ölmesini sağlamaktır. Ondan sonra ölürsem öleyim. Önce bir 3-5 tanesini tepeleyeyim. Kardeşlerime destek olayım yani. Rahatlatayım onların önünü. Açayım onların önünü. Ondan sonra ölsem de problem yok. 3-5 kefereyi, 3-5 soykırımcı Yahudi'yi önce bir götürmem lazım. Allah'ın izniyle de götürürüm bak. Yakın dövüşte iyiyimdir. Uzak dövüşte de iyi bir sniper'cıyım. Allah'ın izniyle 3-5 tanesini götürürüm. Devlet yeter ki bize desin ki askere ihtiyacımız var. Bismillah deriz. Zaten bugüne kadar biz bunun için ilim konuştuk. Sıra bizde deriz. Bismillah deriz. Allah'ın izniyle gireriz. Vazifemizi yaparız kardeşler. Mevla Teala Hazretleri bu soykırımcı Yahudilerin daha dünyadayken rezil olduğu günü bize göstersin.
Amin. Amin.
Mevla Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen kayaların ve ağaçların seslendiği, arkamda bir Yahudi var dediği günü bize yahut çocuklarımıza yahut torunlarımıza göstersin kardeşler.
Amin.
Amin. Amin. Allah nasip ederse 4 Kasım Cumartesi günü Bağcılar'da bir derneğe davetliyiz. 8.45'te sohbet yapacağız. Mescid-i Zekeriya Derneği diye bir yer. Müsait olan bütün kardeşlerimizi oraya bekliyorum. Yeri, konumu falan zaten bir hafta içinde hesaplarımızda paylaşırız kardeşler. Allah Teala hepinizden razı olsun. Bol bol dua ediniz. Farz namazlardan sonra özellikle Gazze'deki kardeşlerimiz için ve düşmanımızın helak olması için bol bol Allah Teala Hazretlerine dua edeceğiz kardeşler. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.